Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayer, yapımcımız Ayşe Yürür, teknik masada Sebiha Tan bulunuyor ve ben Sümeyra Çiftçi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet hocam, artık hikayemizin sonuna geldik. Bu hafta inşallah tamamlayacağız hikayemizi. Geçtiğimiz hafta sırrın gönülde saklanması ile ilgili beyitler okuduk. Bunun önemi üzerinde durduk. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Gerçek vaatleri gönül kabul eder, sahte vaatleri ise insanı tasalandırır diyor Hazreti Mevlana. Buradan devam edelim.
Evet. Sümeyra Hanım, şimdi aslında Mesnevi hikayeleri boyunca o kadar çok hikmetli söz var ki bunların her biri üzerinde tek tek durmak ve her birini izah etmek neredeyse imkansız gibi bir şey. Ya da koca koca kütüphanelerin dolmasına sebep olacak bir durum. Bu yüzden de biz sadece bizim için lazım olduğunu ya da dikkatimizi çeken beyitler üzerinde duruyoruz. Sizin size sorduğunuz gibi üzerinde durulması gereken sözlerden, beyitlerden bir tanesi de hakiki vaatleri gönüller kabullenir, yalan vaatler ise insana sıkıntı verir beytidir. Bilindiği gibi insan sadece akletmez, sadece kıyas ve akıl yürütme yöntemiyle doğruya ulaşmaz. İnsan aynı zamanda belki akletmekten daha büyük bir bilme kabiliyetine sahiptir ki buna biz sezgi diyoruz. Sezgi İslam düşüncesinde fuat denen kalbin bir işidir. Karşımızdaki insanın doğru ya da yalan söylediğini, hatta o andaki ruh halini sezgilerimiz ile bilebiliriz. Bugün sende bir hal var ya da bugün sende bir durgunluk var. Hadi anlat dediğimiz zaman aslında sezgilerimizle konuşmuşuz demektir. Hatta bazen bir toplulukla ilk defa karşılaştığımız zaman bazı insanlardan haz etmeyiz. Bazılarına ise kanımız birdenbire kaynayabilir.
Evet, sebebini bilmeyiz ama değil mi? Kaçarız bazılarından, bazılarına yaklaşırız. Bu sezgi sonucu mu olan
evet,
bir
şey? Evet, bu akılla elde edilmiş bir şey değildir işte. Bu bizim sezgi dediğimiz, İslam düşünürlerinin fuat dediği kalbin bir işi olarak ortaya çıkar. İşte bu ruhlarımızın gayri iradi olarak birbirlerini tanıması sonucunda ulaşılmış bir kanaattir. Şimdi burada şöyle bir misal de veririz. Hani bazılarımızın telefonlarında Bluetooth'lar açık olduğunda bir topluluğa girdiğimizde o Bluetooth'umuz açıksa bir telefonun orada Bluetooth'u açık olanlarınkini hemen birbirlerini görürler.
Evet.
İşte insan ruhu da böyle bir şeydir. Gayri iradi olarak hareket eder. Bir topluluğa gittiğiniz zaman orada ruhunuz sizinden habersiz olarak diğer ruhlarla temasa geçer ve onların bir kısmından hoşlanırsınız, bir kısmından da hiç haz etmezsiniz.
Evet.
Halbuki adam hakkında ya da kişi hakkında, kadın hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir.
Günümüz tabiriyle frekansımız tuttu diyoruz biz ona.
Evet. Bu konuyla ilgili şöyle bir misal anlatayım size. Bir gün İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye babası elinden tuttuğu bir çocuğu getirir ve ey imam, bu çocuğa biraz nasihat etsen de onun için duada bulunsan. Bu çocuk durmadan bağırıyor ve asla ona karşı bir doygunluk hissetmiyor. Baldan bir zarar görmesinden endişe ediyoruz der. Ebu Hanife bunun için 40 gün sonra gelmeniz gerekir. Şimdi bu istediğinizi yapamam diyerek adamla çocuğu geri gönderir. Aradan 40 gün geçer, adam yine çocuğu ile imamın yanına gelir. Bu defa imam adamın herhangi bir şey demesine fırsat vermeden çocuğu karşısına alır, yanaklarını okşar, gözlerinin içine bakar, tatlı bir dille "Evladım, balı çok yeme. Sana bir zararı dokunabilir. Onu az az ye, olmaz mı?" der ve başkaca da bir şey söylemeden babayı çocuğu ile birlikte götürür. Aslında çocuk, adam daha başka bir şey beklemektedir. İşte dualar etmesini beklemektedir, tılsımlar yapmasını beklemektedir, büyük şeyler beklemektedir. Fakat imam sadece böyle bir şey yapar.
Peki,
ve çocuk...
Peki bunu neden 40 gün önce söylemedi hocam?
Evet, biraz sonra onu da geleceğiz. Evet. Adam yine de bir imamdır, bir hikmeti vardır diye çocuğu alır götürür. Ve gittikten sonra çocuk bir daha saplantı derecesinde bal yemeyi terk eder. Baba daha fazla dayanamayarak İmamın yanına gelir ve kapıyı çalar. Der ki, çocuk sizin bir sözünüzle bal yemeyi bıraktı. Bunu neden 40 gün önce yapmadınız da 40 gün sonra yaptınız der. Biraz önce sizin sorduğunuz gibi. İmam ona der ki, sizin ilk geldiğinizde ben de çokça bal yemiştim. Kendi yapmadığım şeyi çocuğa söylemem sözün tesirini azaltırdı. O günden sonra ben de 40 gün boyunca hiç bal yemedim. Ki sözüm çocuğa tesir etsin. Şimdi senden öğreniyorum ki Allah'ın izniyle düşündüğüm şey olmuş. Sözün inandırıcılığı çok önemlidir bu yüzden. Bu sebeple sahtekarların vaatleri ne yapmaz? İnsanlara tesir etmez. Hatta onlar da sıkıntıya sebep olur. Ama sağlam adamların, dürüst adamların vaatleri insanı rahatlatır. Tıpkı hikayemizdeki cariyenin hekimin sözlerinden rahatlaması gibi.
Evet. Peki devam edelim. Hekim cariyenin kuyumcuya olan aşkından ötürü sararıp solduğunu anladıktan sonra padişaha durumu bildiriyor. Çare olarak Semerkant'taki kuyumcuyu getirelim, bir süre cariye ile birlikte olmasını sağlayalım. İyileştikten sonra da kuyumcuyu yavaş yavaş zehirleyerek çirkinleştirelim, böylece cariyenin gönlünden çıkaralım. Bundan sonra da yavaş yavaş öldürelim diyor. Padişah iki elçi gönderiyor, kuyumcuyu Semerkant'ta buluyorlar. Onu methediyorlar, sahip olmadığı sıfatlarla anıyorlar ve padişahın kendisini kuyumcu başı yapmak için saraya davet ettiğini söylüyorlar. Kuyumcu malı mülkü ve makamı görünce karısını, çoluğunu, çocuğunu hemencecik terk ediyor ve yeni maceralara doğru yelken açıyor. Saraya geldiklerinde padişah kuyumcuya izzet ve ikramda bulunuyor, cariye ile evlendiriyor. Cariye sevdiğine kavuşuyor. Mutluluğu sayesinde günden güne iyileşmeye başlar ve kısa sürede kendini toparlayarak hastalığından eser kalmaz. Cariye iyileştikten sonra hekim kuyumcuyu yavaş yavaş zehirlemeye başlar. Nihayet kuyumcu ölüm döşeğine düşer ve gözyaşları içinde şunları söyler. Mevlana ölüm döşeğindeki kuyumcuyu nasıl konuşturmuş kendi beyitlerinden dinleyelim. Kuyumcunun gözlerinden kanlı yaşlar aktı, yüzünün güzelliği canına düşman kesildi. Tavus kuşunun da düşmanı tüyleridir. Nice padişah gücü kuvveti yüzünden öldürülmüştür. Kuyumcu, ben o ceylanım ki avcı göbeğimdeki misk yüzünden tertemiz kanımı döktü. Ben o vadinin tilkisiyim ki postumun güzelliği yüzünden başımı kestiler. Ben o filim ki dişimi elde etmek için yaraladılar, kanımı döktüler, zalim filciler. Evet hocam.
Kuyumcunun akıbeti biraz kötü oluyor ama kuyumcu da gelecekte göreceğiz çok da iyi birisi değil yani.
Yani hak ediyor hocam makamı duyunca çoluğunu çocuğunu bırakıp geliyordu gelmeseydi.
Evet. Anadolu'da bir söz vardır Sümeyra Hanım. Güzelin düşmanı çok olur diye.
Evet.
Anam bu sözü çok söylerdi. Allah rahmet etsin. Meşhur Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray'ın annesi kızının başına bir şey gelmesin diye herhangi bir yere göndereceği zaman yüzüne karalar sürer, şeklini, şemayını biraz bozarak gönderirdi. Herhangi bir nimete talip olurken onunla birlikte gelecek zorlukları da hesap etmek lazımdır. Çünkü yukarıda da söylediğimiz gibi güzelin düşmanı çok olur, nimetin taliplisi de, hasetçisi de fazla. Malın, mülkün ve makamın hasetçisinin çok olduğuna dair kendi şahit olduğum bir hadiseyi anlatmak isterim. Bir zamanlar bir araba satın almıştım. O arabayla akşam gelip evin önüne park etmiştim. Ertesi gün sabah işe gitmek üzere dışarı çıkıp arabanın yanına geldim. Tam arabanın kapısını açacakken komşularımdan birinin apartmanın koridorundan dışarı doğru geldiğini gördüm. O da aslında aniden benim yeni bir araba aldığımı fark etti. Fakat enteresan bir şey, bunu fark eder fark etmez bir tuhaf hal belirdi komşumda. Güya kapının arkasına saklanarak da göz ucuyla beni seyretmeye başladı. Onun bu yaptığına inanın çok şaşırmıştım. Halbuki komşum ile aramda herhangi bir husumet de yoktu. Tam tersine hal hatır sorar, ara sıra birbirimize gidip çay da içerdik yani ehbaplığımız da vardı. Onun o halini görünce zihnimde Muavvizeteyn sureleri belirdi. Orada Felak ve Nas sureleri olarak isimlendirilir. Şöyle diyor Allah. De ki, sığınırım ben karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe. Yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Buraya dikkat edelim. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. De ki, Sığınırım ben insanların Rabbine, insanların padişahına, insanların ilahına, o sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğsüne fısıldar, gerek cinlerden ve gerek insanlardan. Komşunun o halini görünce, Kur'an'ın Allah'tan vahyedilmiş bir kitap olduğuna inancım bir kez daha pekişti. Çünkü Hazreti Muhammed'in insan psikolojisini bu kadar derinden bilmesi mümkün değildi. Hele hele o günkü şartlarda bunu bilmesi hiç mümkün değildi. O yüzden bu hasetçinin şerrinden, vesvesecenin şerrinden, düğümlere üfleyen kadınların şerrinden ancak her şeyi bilen birisinin haberdar olması mümkündü. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman pek çok ayet-i kerimede buna şahit oluyorsunuz. İşte Mevlana'nın buradaki söz ettiği hususlar da bir çeşit Kur'an-ı Kerim'den mülhem hususlardır. Ve buraya baktığınız zaman bundan başkasının, Allah'tan başkasının bu psikolojiyi bilmesi söz konusu olmadığını kolaylıkla idrak ediyorsunuz. Halbuki enteresan bir şey daha söyleyeyim. Ben o arabayı 1/3'ünü peşin vermiş, geri kalanı da 36 ay taksit de almıştım. Kefilim de bir öğretmen arkadaştı. Yani
çok da bir para yoktu. Haset edilecek de bir şey yok ortada.
Haset edilecek de bir şey yoktu. Tabii daha başka bir bilgi var. Hadi onu da söyleyivereyim. 6 ay sonra benim oğlan kaza yaptı. O arabayı biz perte çıkarmak durumunda kaldık.
Yani hocam acaba nazar falan mı değildi?
Onu da bilemiyoruz tabii. O tarafına bir şey söyleyemem ama hasetçilerin ve tuzakçıların ticaret ve siyaset arenasında çokça boy gösterdiklerini de unutmamak lazım. Özellikle kapitalist dünyada büyük firmalar kendilerine rakip olma ihtimali olan küçük firmaları batırmak için olmadık tezgahlar kurup duruyorlar. Bu ayak oyunlarını büyük tüccarlardan dinlemek lazım. Ben onu fazla bilmem. Ama siyasette insanların çokça harcandıklarına bizzat şahit biriyim. O yüzden sürekli uyanık olmak ve oyuna gelmemek lazım. Eğer birisi sizi hak etmediğiniz bir makama davet ediyorsa özellikle dikkat etmek gerekir. Kuyumcu gibi bir belaya düçar olabilirsiniz. Eski büyük alimler hak ettikleri halde devlet dairelerinde görev almaktan bu yüzden kaçınmışlardır. Hatta bu hususta eza ve cefaya da uğramaktan çekinmemişlerdir. Bunlardan en meşhuru biraz önce hikayesini anlattığımız İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. O kendisine tevdi edilen, kendisine verilmek istenen kadılık görevini kabul etmemiş, bu yüzden hapse girmeyi bile göze almıştır. Ama bunun sonucunda da karşılığını ne yapmıştır? Milyonlarca insanın gönlünde taht kurarak elde etmiştir. Ve milyonlarca insanın imamı olarak, İmam-ı Azam ismini almasına alarak elde etmiştir. Yusuf Aleyhisselam için de aynı şey söz konusudur. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam da vezirin hanımının kötü teklifini reddedip hapse girmeyi tercih etmiştir. O şöyle diyordu. Sizin teklif ettiğinizi yapmaktansa hapse girmek iyidir. Halbuki aslında ilk bakışta kadının teklif ettiğini yapmak Yusuf için haz verici bir şey olsa gerek. Ama işin akıbetini düşündüğünden, sonunu düşündüğünden, hakikati düşündüğünden bu teklifi reddediyor. Peki bunun sonucunda ne oluyor peki? Bunun sonucunda da Yusuf Aleyhisselam'a Allah öyle bir nimet veriyor ki Mısır'da Firavun'dan daha yetkili bir adam haline geliyor. Firavun Yusuf Aleyhisselam'a o kadar çok güveniyor ki bütün işleri ona tevdi etmekle kalmıyor. Kendi yapacağı işlerin nasırlığını da ona sorarak yapıyor. Aslında son karar verici hep Yusuf Aleyhisselam olmuş oluyor. Bu yüzden eğer insan kendisini bilirse Rabbini biliyor. Rabbini bildiği takdirde de Allah ona nimetlerin en güzellerini verebiliyor. Ayrıca kuyumcu bu dizelerde dile getirildiği gibi çok da masum birisi değildir. O küçücük bir makam ve mevki uğruna karısını, çoluğunu, çocuğunu, vatanını terk edip kendisine vaat edilen makamı hak edip etmediğine bakmadan halk diliyle söyleyecek olursak sazan gibi atlıyor. Bugün bunun ucunda bir tuzak olabileceğini aklına getirmiyor. Zaten kuyumcu bu yaptıklarından ötürü bir cezayı hak ediyor. Aslında o hiç hak etmediği halde sırf yüzü güzel, boyu posu var diye cariyenin aşkını kazanmış da biridir. Üstelik de onu istismar etmektedir. Bu sebeple buradaki anlatılmıyor ama geriye bıraktığı karısı ve çoluğu çocuğunun hangi eziyetleri çektiği, hangi cefaları çektiği, hangi acıları çektiğini de hesap etmemiz gerekiyor. Yani biz ilk bakışta burada kuyumcunun öldürülmesi tuhafımıza gidebilir ama tabii hikayenin aslında burada aynı zamanda buradaki kuyumcunun cariyenin zihnine düşmüş, yani nefsin zihnine düşmüş bir heva olduğunu da unutmamak lazım. Onu da hikayenin en sonunda söyleyeceğiz.
Evet, zaten sonunda da söylüyor Hazreti Mevlana. Hekimin kendi başına karar vermesiyle değil bu diyor, kuyumcunun öldürülmesi evet. diyor. Evet, hikayenin sonunda kuyumcunun ölümüyle cariye bu geçici aşk belasından kurtulur ve sağlıklı bir şekilde padişahla yaşar gider. Mevlana ölümlülerin aşkı ile ilgili olarak şöyle diyor. Sen ölümlünün aşkından vazgeç. Zira ölümlünün aşkı baki değildir. Sen ölümsüzün aşkını seç ki bütün enbiya o sayede iki cihan servetine kavuştu. Bizim için onun huzuruna çıkma imkanı yoktur deme. Kerim olanlarla iş görmek zor değildir. Mevlana hekimin öldürülmesiyle ilgili de beyitlerde bulunuyor. O adamın hekimin eliyle öldürülmesi ne ümit yüzündendi ne de korku. Hekim Allah'ın izni olmadan padişahın hatırı için öldürmedi onu. Hani Hızır'da bir çocuğun boğazını kesmişti ya, arif olmayan bu sırrı anlayamaz. Allah'tan vahiy alan kişinin söylediği söz doğrunun ta kendisidir. Can bağışlayan kişi öldürse de değer. Çünkü o naiptir, elinin üstünde Allah'ın eli vardır. İsmail gibi onun önüne baş koy, kılıcının önünde sevinerek, gülerek can ver.
Evet Sümeyra Hanım, biraz önce de ifade etmiştik. İlk bakışta anlaşılmamasına rağmen kuyumcu masum biri değildir. Üç sebepten ötürü ölümü çoktan hak ediyor. Birincisi küçük bir dünyalık hatırına, yani kuyumcu başılık için hiç düşünmeden ailesini, çoluğunu, çocuğunu, memleketini terk ediyor. Onları mağdur ediyor. Burada anlatılmıyor ama geride kalan insanların, geride kalan çoluğunun, çocuğunun hangi acıları çektiğini de biz zihnimize canlandırabiliriz. İkincisi mal, mülk ve makam sevdasına kapıldığından ehil olmadığı halde o makamı işgal ediyor. Böylece ehil olanın hakkını yiyor. Ve nihayet hak etmediği halde cariyenin gönlünü çelerek onun hastalanmasına sebep oluyor. Bu yüzden hekim Allah'ın izniyle onu bu kötülüklerinin bedeli olarak öldürüyor. Can bağışlayan kişi öldürse de değer. Sosyal hayata baktığımız zaman, yani devlet hayatına baktığımız zaman insan öldürmeye yetkili kişilerin hakimler olduğunu görürüz. Hı hı. Çünkü onlar birinin ölümüne karar verdiklerinde aslında başka canları kurtardıkları, yani dirilttikleri söylenebilir. Mesela hakim bir katilin ölümüne hükmettiğinde onun başka canlara kıymasına mani olmuş olur. Adeta öldürülmesi ihtimali olan kişi ya da kişilere de can bağışlar. Biz zaman zaman karşılaşıyoruz. Devlet ara sıra af çıkarıyor ve bu aftan çıkan insanların dışarı çıkar çıkmaz aynı suçları tekrar işlediklerine şahit oluyoruz. Bu yüzden de aslında insanlara verilen cezalar onun da kendi menfaatinedir. Yani kendi faydasınadır da. Onun başka suç işlemesine de mani olmuş oluyor. Bir başka misal de mesela bugünlerde bizim terörle başımız belada. Türkiye'nin teröristleri bertaraf etmek üzere giriştiği savaşta askerlerimizin adam öldürülmüş olmaları onların kötü bir iş yaptıkları anlamına ne yapmaz gelmez. Yani. Tam tersi başka canlara zarar vermelerine mani oldukları için can bağışlamış olurlar. İşte Mevlana'nın bahsettiği can bağışlayan kişinin öldürmesi böyle bir şeydir. Benim çocukluğumda ilçemizde hamallık yapan bir adam vardı. O omuzunda ip ile gezerdi. Bir gün babama, baba bu adam neden iple geziyor diye sordum. Babam latife yollu bana, oğlum o kendine mukayyet olamıyor. Bu yüzden ipini yanında gezdiriyor ki bir azgınlık yaparsam hemen beni bağlasınlar diye. Ben babamın latife yaptığını anlayacak yaşta olmadığımdan o gün ne demek istediğini pek fazla anlamamıştım. Ama bugün anlıyorum ki babam latife yapmış. Ama bu latifeden bir sonuç çıkarılır. O sonuçta şudur. Kendine mukayyet olamayan insanın kötülük yapmasına mani olmak için verilecek ceza onun aslında kendi menfaatinedir de aynı zamanda. Onun da kötülüğüne mani olmuş oluruz. Mevlana hekimin kuyumcu öldürmesinin Musa Aleyhisselam ile Hızır kıssasındaki bir çocuğun öldürülmesine benzetiyor.
Evet hocam, bu kıssayı bize anlatır mısınız?
Evet, Mevlana'nın dediği gibi irfanı olmayan kişiler bu kıssayı ne yapmıyorlar? Anlamakta zorlanıyorlar. Şimdi biz kıssanın hikmetlerini anlatmadan önce bilmeyenler için aslında şeyi anlatmamız lazım. Musa ve Hızır kıssası olarak bilinen kıssayı anlatmamız lazım. Musa ile Hızır kıssasının Musa Aleyhisselam Allah'ın özel bir ilim verdiği kuluyla özel bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuğun başlangıcında Hızır, Musa'ya sen benimle yolculuk yapmaya dayanamazsın diyor. Musa ise ona soru sormayacağına ve yaptıklarına itiraz etmeyeceğine, sadece gözlemleyeceğine söz veriyor. Yolculuğun başlangıcında bir gemiye biniyorlar. Hızır, geminin güvertesinde tahtaları kırarak delikler açıyor. Musa aleyhisselam söz verdiği halde buna itiraz ediyor. Adamlar bize iyilik ettiler. Sen parasızca gemilerini aldılar. Sen gemilerine zarar veriyorsun diyor. Hızır aleyhisselam anlaşmayı hatırlatıyor. Musa aleyhisselam bir daha itiraz etmeyeceğini söyleyerek yola devam ediyorlar. Yolculuğun ikinci aşamasında Hızır, daha reşit olmamış bir çocuğu herhangi bir suçuna şahit olmadıkları halde öldürüveriyor. Musa aleyhisselam bu defa aslında daha şiddetli bir itirazda bulunuyor. Hızır tekrar anlaşmayı hatırlatıyor. Musa tekrar bir daha soru sormayacağını söyleyerek yola devam ediyorlar. Birlikte bir köye misafir oluyorlar. Köylüler onları pek iyi karşılamıyorlar ve pek de iyi davranmıyorlar. Bunun üzerine Hızır aleyhisselam bunun üzerine bir duvarı düzeltiyor. Musa aleyhisselam diyor ki, ya keşke bir ücret isteseydin yaptığın şeye karşılık da burada yemek yeseydik dediklerinde, işte diyor Hızır aleyhisselam, ayrılık zamanı geldi ve çattı. Şimdi bilmediğin kısmını sana anlatıvereyim diyor. Gemiyi deldim çünkü biraz ileride sağlam gemilere el koyan zorba bir hükümdar vardı. Böylece onun gemiye el koymasına mani oldum. Çocuğa gelince onun gelecekte ana babasına kötülük bulaştırmasına mani oldu. Yıkılmak üzere olan duvarın altında iki yetim çocuğa miras kalacak bir hazine vardı. Onun da başkalarının eline geçmesine mani oldum diyor. Ve kıssanın bu hadiselerin iç yüzünü Musa aleyhisselama anlatmış oluyor. Bu kıssadan hayatın her zaman görüldüğü gibi olmadığı anlaşılmaktadır. Zaten Allah Bakara suresi 216. ayetinde şöyle diyor. Hoşunuza gitmese de savaş size yazıldı. Bazen hoşunuza giden şeyler aleyhinize, hoşunuza gitmeyen şeyler lehinize olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Burada aslında şunun üzerine durmak lazım. Bu hikayede en çok çocuğun öldürülmesi anlaşılmamakta. Ki bizim konumuzla da ilgilidir. Evet. Mevlana'nın hikayesiyle de ilgili, kuyumcunun öldürülmesiyle de ilgili bir şey bu. Anlaşılmamakta ve en çok itiraz da buna yapılmaktadır. Bence bu problemin kolay bir çözümü var, o da şudur. Bu kul Hızır değil Azrail olsaydı, insanları öldürmekle görevli Azrail olduğunu düşünüyorum. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bunun ismi verilmiyor. Özel ilim verilmiş bir kul diyor. Bu kul Azrail aleyhisselam olmuş olsaydı ne yapacaktık? İtirazımız aslında sona erecekti. Çünkü görevi can almaktı. Ha, burada şunu da hemen söyleyiverelim ki Azrail aleyhisselam insanların canlarını alırken kendince belirlediği zamanlarda almıyor. Ya ne yapıyor? İstediği. Allah'ın belirlediği, önceden belirlediği zamanlarda insanların ruhlarını alıyor.
Ve onun belirlediği şekilde değil mi?
Dolayısıyla buradaki Hızır'ı da, Hızır diye bildiğimiz şeyi Azrail olarak düşünüverirsek aslında Musa aleyhisselamın itirazı da ortadan kalkacak. Bizim itirazımız da diğer insanların itirazı da ortadan kalkıverecek. Bir başka şey de burada anlamamız gereken şey, tıpkı Mevlana'nın hikayesindeki hekim, kuyumcuyu öldürürken kendince karar vererek öldürmediği gibi burada Hızır aleyhisselam dediğimiz insan da kendince karar vererek öldürmüyor. Çocuğun önceden belirlenmiş bir eceli var. Evet. Bu eceli gerçekleştiriyor.
Peki hocam, Mevlana son olarak şöyle diyor. Kuyumcuyu öldüren hekimin kötü biri olmadığını açıklamak için. Onun muradı Müslüman kanı dökmek olsaydı kafirin adını ağzıma alır mıydım hiç? Kötü kişinin övülmesinden arş titrer, muttakiler de şüpheye düşer. Padişahtır o, hem de pek uyanık bir padişah, has bir kişidir, hem de Allah dostu. Hocam, burada bitirelim, programımızın da sonuna geldik. Ve burada hekimin kötü biri olmadığını, Allah'ın isteği sonucu bunu yaptırıyoruz.
Son cümle şu olsun. Alemlerde Allah'ın dilediğinden başka hiçbir şey olmaz. Evet. Onun müsaade etmediği, onun izin vermediği hiç kimse hiçbir işi yapamaz.
Peki. Evet değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.